Ayrım 14.
Bazen biz de konuşurken sözümüzün yanlış anlaşıldığını görerek, ben onu demek istemedim, şunu demek istedim der ve meramımızı yeni baştan anlatmak için sözlerimizi değiştirerek aynı şeyi başka şekilde söylemek gereğini duyarız. Bundan ötürü yazar, eserinin anlamını açıkladığı zaman bu açıklama esere uymuyor, ondan çıkarılamıyorsa, belki onu kastettin ama şiirinden o anlam çıkmıyor deriz. Kemal Özer'in Ağıt şiiri artık ondan kopmuş, anlamı ancak kendinden çıkan, kendi başına var olan bir eserdir. Kemal Özer de kendi şiiri karşısında artık başkaları gibi bir okurdur. Kendi yorumuyla Mehmet Fuat'ın yorumu arasında bir tercih yapacak olanlar, hangi yorumun şiire daha uygun olduğuna bakarak karar verebilirler. Mehmet Fuat, kendi yorumunu yaparken sebeplerini gösteriyor. İnsan psikolojisine daha uygun olması gibi. Eğer şairin kendi yorumunu şiir gerçekten desteklemiyorsa, şair kendi yorumu için hiçbir ayrıcalık iddia edemez. Şiirin yazarı olduğu için onunkinin doğru olması gerektiği peşinen söylenemez. Ya Özer şiiri için Kırım Harbi'ni anlatıyor deseydi ne yapacaktık? Şiiri o yazdı demek anlamı buymuş diyecek miydik? Gerçi Kemal Özer böyle bir aykırı yorum sunmuyor bize ama yine de şiirden farklı bir anlam çıkartmak mümkün. Yorumun metne dayanması şarttır. Metnin desteklemediği bir yorum kabul ettiremez kendini. Yazarın yorumuyla yetinmemenin başka nedenleri de vardır. Çoğu kere iyi bir sanat eserinde sanatçının farkında olmadan koyduğu şeyler bulunur. Eserin anlamı onun sandığından daha zengindir. Bir takım meziyetleri vardır ki bunları kendi düşünerek, hesaplayarak sağlamamıştır. Eleştiriciler bunları meydana çıkarabilir, yeni anlamlara işaret edebilirler. Nitekim büyük sanat eserleri çağlar boyunca didiklenmiş, yeni yorumları yapılmış, gizli kalmış zenginlikleri belirtilmiştir. Hamlet eleştirileri bu söylediğimizi doğrulayacak bir örnektir. Peki yazarın eserini yazarken ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini bilmenin hiç mi gereği yok? Şüphesiz ki yazar eserinin anlamını bilmek bakımından bizden daha elverişli bir durumdadır ve genellikle şiirin doğru yorumunu verebilir de. Ama bu yorum şiire uyuyorsa, ondan çıkabiliyorsa aynı yorumu başkalarının da yapabileceğini kabul etmeliyiz. Bir de şöyle bir durum düşünelim. Tiyatroda yeni bir oyun seyrediyorum. Ama bildiğim oyunların hiçbirine benzemiyor bu oyun. Şaşırtıyor beni. Sanatçının ne yapmak istediğini anlayamıyor, esere ne yönden bakacağımı kestiremiyorum. Belki yeni bir sanat anlayışıyla yazılmış. Bu durumda yazarından bir şeyler öğrenmek, aydınlanmak isterim. Eğer amacını bana açıklarsa, belki o zaman esere yeni bir gözle bakar, daha önce fark etmediğim şeyleri fark eder ve eserin anlamını kavrarım. Özellikle yeni sanat biçimlerinin denendiği zamanlarda ihtiyaç duyulur sanatçının açıklamalarına. Gelenekten kopan ve alışılmış biçimleri yıkan yeni eserlerde ne aramamız gerektiğini esere bakmakla kestiremeyebiliriz. Bunun içindir ki bu gibi sanatçılar sanat anlayışlarını açıklamaya çabalarlar. Amaç sorununu yorum bakımından incelediğimizde şu sonuca varıyoruz o halde. Yazarın amacı olan anlamla eserin anlamı aynı olmayabilir. Bundan ötürü eserin yorumlanmasında son söz eseri yaratan sanatçının değildir. Yazar da eseri karşısında bizim gibi bir okurdur. Yaptığı yorumu öteki yorumları değerlendirdiğimiz gibi değerlendiririz. Yani metne dayanıp dayanmadığına bakarak. Eserin bir tek yorumu yoktur. Her çağ, Hatta her eleştirici yeni yorumlar getirebilir. Bundan dolayı yazarın amacı olan tek yorum eserin bütün anlamını tüketemez. Ancak belli hallerde sanatçıya başvurduğumuzda esere hangi açıdan bakacağımızı anlar ve bundan yararlanarak eseri daha doğru yorumlayabiliriz. Şimdi bir de yazarın amacıyla değerlendirme arasındaki ilişkilere bir göz atalım. Acaba eseri değerlendirirken yazarın amacını araştırmanın bir yararı var mı? Birçok okur bu soruyu evet diye cevaplandırır. Çünkü şöyle düşünürler. Bir eserin başarılı olup olmadığını anlamanın en iyi yolu, kendini yazarın yerine koymak, ne yapmak istediğini anlamak ve buna ulaşmakta başarı gösterip göstermediğine bakmaktır. Yanlış bir düşüncedir bu. Çünkü adamın başarısıyla başarılı sanat eserini birbirine karıştırmaktadır. Bir şair bana gelse ve 6 mısra içinde hiçbir sıfat kullanmadan bir kadın tasviri yapmak istedim, bak bakalım olmuş mu dese, cevap verebilmem için tabii söz konusu amacı bilmem gerek. Bakar ve başarmışsın diyebilirim. Ama benim burada şiiri sanat eseri olarak başarılı bulduğum söylenemez. Bu örnekteki başarı amacına ulaşabilmiş bir adamın başarısıdır sadece. Başka bir deyişle, ben düşünülen eserin başarısını teslim etmiş oluyorum, başarılanın bir sanat eseri olup olmadığını tayin etmiyorum. Amacını gerçekleştiren her sanatçı başarı göstermiştir. Ama amacını gerçekleştiren her sanatçı başarılı sanat eseri yaratmış sayılmaz. Yazdığı şiiri ünlü bir şaire göstererek fikrini soran hükümdara, şairin, kötü bir şiir yazmak istemiş ve büyük başarı göstermişsiniz cevabı, belirtmek istediğim ayrım için iyi bir örnektir. Bu bakımdan eseri değerlendirmek için yazarın amacını ölçüt saymayı yanlış bulanlar haklıdırlar. Çünkü eserin sanat bakımından değerli olabilmesi için yazarın amacının gerçekleşmesi yeterli bir neden teşkil etmez. Meydana getirilen şiire, oyuna, romana, sanat eseri diyebilmemiz için sanat eserinde aradığımız özelliklere, sanat anlayışımıza göre bunlar her neyse sahip olması gerekir. Orhan Veli'nin Süleyman Efendi'nin Nasır'ından söz edip, "Yazık oldu Süleyman Efendi'ye" diye bitirdiği şiir, o günlerde şaşkınlık yaratmış, yadırganmış ve çok hücuma uğramıştı. Oysa şair, bu tarz bir şiiri belli bir amaçla yazmıştı. Eski şiirde yıkmak istediği şeyler vardı. Ben hayatı, sadelik içinde geçmiş basit bir adamın hayatından bahsetmek istedim. Acayiplik olsun diye yazmadım diyor. Arkadan Melih Cevdet Anday da, gerçekte o şiir Orhan Veli'nin yıkıcı şiirlerinden biridir. Şiirimizi kibarlıktan, hasta bir duygululuktan temizlemek istiyordu, diyor. Amacın açıklanması, şiire ne yönden bakacağımızı gösteriyor. Ve diyelim ki, bu şiir yıkıcılık amacında başarıya ulaşmıştı. O halde şiir başarılı, güzel bir şiir midir? Asım Vezirci şu yargıya varıyor. Gerçi Kitabe-i Sengi Mezar'a güzel bir şiir denemez. Yer yer nesre kayar. Dili de arı ve duru sayılmaz. Ama alabildiğine yeni ve yıkıcı bir eserdir. Bundan dolayı yayımlanınca bomba gibi patlar, çevresinde geniş yankılar uyandırır. Yani her amacın gerçekleşmesi şiirin güzel olmasını sağlamıyor. O halde eseri değerlendirirken yazarın amacına başvurmak işe yaramaz mı? Bazen de yarar. Yazarın amacını bilmezsek belki esere ne yönden bakacağımızı kestiremeyiz. Ve az önce yorum sorununda olduğu gibi amacı öğrenince eseri daha iyi anlarız ve belki de bu sefer eserin başarılı olduğu sonucuna varırız. Brecht'in yeni tarz oyunları ilk zamanlar yadırganmıştır. Ama yazarın amacı anlaşılınca eserlerinin değerlendirilmesi başlamıştır. Hiç değilse birçok eleştirici bu oyunların sanat eseri olarak değerli olduğuna kanaat getirmiştir. Çünkü eserdeki amacın sanat bakımından ulaşılmaya değer olduğu kanısına varmışlardır. Bu örnekte sanatçının amacına başvurmak suretiyle bir eserin sanat değeri hakkında yargıya varmış oluyoruz. Dikkat edilirse amacın gerçekleşmesi yine yeterli olmasına olmuyor. Eleştirici yine de eserde bulduğu meziyetlere göre karar veriyor ama eserde bunları bulabilmesi için ilk önce sanatçının açıklamasından yararlanıyor. Bir diğer yazar, Brecht'in güttüğü amaçla bir eser yazar da aynı eleştirici eseri kötü bulabilir. Demek ki değerlendirmede amaç doğrudan doğruya bir ölçüt yerine geçmiyorsa da dolaylı bir yoldan işe yarıyor. Sanatçının yapmak istediğini yapmış olması hiçbir zaman eserin başarılı olduğu anlamına gelmez. Eninde sonunda bir eserin kendisinin başarılı olup olmadığına bakmak zorundayız. Sanatçıya dönük ikinci yöntemin, yani eserden hareket ederek yazarın kişiliğini açıklamak isteyen eleştiri tarzının da belirtilmesi gereken zayıf yönleri vardır. Bu tip eleştiri bazen sadece yazar hakkında bilgi edinmek peşindedir. Sanatçı ilginç bir adamdır. Onun hayatı, mizacı, ruhsal durumu kendi başına bir merak konusu olduğu için yazarın biyografisini yazarken kişiliği hakkında eserlerinden bilgi edinilmeye çalışılır. Bununla yetinirsek biyografik bir çalışma yapmış oluruz. Eserin sanat değeri söz konusu değildir. Ama bu yöntemi eseri değerlendirmek için kullananlar da vardır. Bunların sanat değeri olarak belirttikleri nitelikler, sanatçının kişiliğinde buldukları niteliklerdir. Sanatçı kendi yaşantılarını, duygularını, dolayısıyla kişiliğini anlatan adamdır dedik. Ama unutmamalıyız ki, anlatımcıların bazısına göre sanatçının kendisi birçok bakımlardan bizleri aşan, keskin sezişleri, ince duyarlılığı, yüksek nitelikleriyle derinliklere inen, yücelere çıkan bir üstün adamdır. Yazdığı eserlerin değerli olmasının nedeni, böyle özelliklere sahip bir adamın elinden çıkmış olmasıdır. Sanatçının kişiliğinde yatan bu büyüklükle bizi karşı karşıya getirdiği içindir ki eser bizim için bir değer taşır. Öyleyse eleştirici, sanat değerini açıklamak için sanatçının eserlerinde yansıyan yüceliğini, erdemlerini, ahlaki dürüstlüğünü, içtenliğini, kişisel büyüklüğünü belirtmeye çalışır. Sanatçının eserlerine bakarak kişiliği hakkında sonuçlar çıkarma yönteminin, ister betimleyici, ister değerlendirici olsun, bazı sakıncaları vardır. Çıkarılan sonuçlara ne derece güvenebiliriz? Sanatçının kişisel meziyetleri, erdemleri, sanat değeri konusunda geçerli ölçütler midir? Sanatçının kişiliğine yönelmek, romantik edebiyat çağında başlamıştır. Özellikle romantik şairler, eserlerinde kendi yaşantılarını, kendilerini anlattıkları için sanatçıyla ilgilenen eleştirmen, eseri inceleyip sanatçının kişiliği üzerinde bir takım sonuçlara varabilir. Ama eserle kendisi arasına mesafe koyan, kişisel olmayan sanatçılar hakkında hemen hiçbir şey bilmediğimiz, eserlerinden başka hiçbir belge bırakmamış, Homeros ya da Shakespeare gibi sanatçıların kişiliklerini eserlerinde okumak iddiası, doğrulanamayacak tahminler yürütmekten ileriye gidemez. Romantik sanatçıların kişiliklerinin değişmeden olduğu gibi eserlerine yansıdığı inancını da şüpheyle karşılamalıyız. Günümüzde bu konuda çok uyarmalar yapılmıştır. Unutmamalıyız ki, bu tip sanat eserleri için sadece bir kişiliğin dile getirilmesinden ibarettir denemez. Sanatçı dile getirdiklerini yazdığı türün geleneklerine göre yoğurur. Biçime sokulan ham madde değişime uğramış olabilir. Hem Wellek'le Warren'ın dediği gibi psikolojik bir olguyu da hesaba katmalıyız. Eser belki sanatçının gerçek kişiliğini değil, olmak istediği kişiyi yansıtmaktadır. Ya da belki yazarın arkasına gizlendiği bir maske, bir karşı kişidir. Ya da yazarın kaçmak istediği bir yaşamın anlatımıdır. Sanatçının kişiliğine ait nitelikleri sanatta değer ölçütü olarak kullanabilir miyiz sorusunu biraz kurcalayalım. Bu çok sözü edilen nitelik içtenliktir. Sanatçı duygularını dile getirdiğine göre eserinin iyi olması için sanatçının içten olması, yürekten yazması beklenir. Sanatçı içten olduğu oranda sanatçıdır diyor Collingwood. Şair aşk şiiri yazıyorsa gerçekten sevdiği bir kadın hakkındaki duygularını, acılarını, sevinçlerini anlatmalıdır ki şiir güçlü ve etkileyici olsun. Fuzuli aşk üzerinde bir şiir mevzu olduğu için işlememiş, yüksek kültürlü ve olgun ruhunun emsalsiz bir samimiyet ve heyecanla duyup yaşadığı, kavrayıp işlediği bir aşkı terennüm etmiştir. Sanatçının içtenlikle yazması bir ölçüt müdür? Unutmayalım ki bu içtenlik duygularını anlatma çabası, başka amaçlar gütmeksizin kendini sanata adamak. Bütün bunlar gerçek sanatçının yaratırken geçirdiği yaşantılar olabilir. Ne var ki aynı şeylere üçüncü sınıf kabiliyetsiz bir sanatçıda da rastlıyoruz. O da aynı içtenlikle, heyecanla, didinip çırpınarak duygularını anlatmaya uğraşıyor. Büyük sanatçıyla sanatçı olmak sevdasındaki hevesli yazar arasında, yaratma eylemi bakımından çoğu kere bir fark yoktur. Bundan ötürü bir eserin içtenlikle yazılmış olması kendi başına bir şey ifade etmez. İkinci bir soruna daha eğilmeliyiz. Yazarın içtenlikle yazdığını nasıl bilebiliriz? Yazar, dile getirdiği duyguları gerçekten yaşamış mıdır acaba? Yazarın hayatı hakkındaki bilgimiz belki bazı durumlarda yardımcı olabilir ama bunlara güvenmek tehlikelidir. Hem yazarı bilinmeyen bir eserin içtenlikle yazılıp yazılmadığını nasıl anlayacağız? Genellikle yazarın yaşantısı bizce meçhuldür. Bir okur olarak eserin havasından, duygu gücünden içtenlikle yazılıp yazılmadığı sonucunu çıkarırız. Bu doğru bir çıkarım mıdır? Acaba yazar gerçekten de içtenlikle mi yazmıştır? Yazarın içtenliğini ölçüt olarak kullanan eleştirmenler buna şu cevabı verebilirler. Eğer bir sanatçı gerçekten iyi bir eser vermişse muhakkak yaşadığı duyguları dile getirmiştir. İçten olmayan bir sanatçı iyi bir eser veremez. İçtenlikten kasıt yazarın dile getirdiği duyguları yaşamasıysa bu iddia yanlıştır. Bir yazar ikinci bir adamın duygularını başarıyla dile getirdi diye kendisinin de ikinci bir adam olarak bu duyguları yaşamış olması gerekmez. İkinci bir adamın psikolojisini kavraması, duygularını tasavvur edebilmesi ve bunları dile getirebilecek kadar usta olması gerekir. Bundan ötürü bir yazarın gerçekten yaşamadığı duyguları başarıyla anlatabilmesinde mantığa aykırı bir şey yoktur. Tersini kanıtlamak ancak ampirik yoldan olur, yani her iyi eserin içtenlikle yazıldığını ispat etmekle. Bunu da yapamayız çünkü sanatçının yaşantısını bilemiyoruz. Ele geçen belgeler ya da sanatçının kendi mektupları ve buna benzer şeyler bazen bu konuda ipucu verebilir ama çoğu kere bunlardan yoksunuzdur. Öyleyse sanatçının içtenlikle yazdığını eserin bizce başarılı, etkili olmasından anlayacağız. Anlatımcılar aslında şunu yapıyorlar. Bir eserle karşılaştıklarında eserin değer taşıdığına inanıyorlarsa, sanatçının kendi duygularını anlatmak amacıyla yazdığı sonucunu çıkarıyorlar. İlk önce eserin iyi bir sanat eseri olup olmadığını, yazarın yaşantısını bilmeden kararlaştırıyor, sonra madem ki iyi sanat eseri Öyleyse sanatçı kendi duygularını anlatmıştır diyorlar. Bu da gösteriyor ki içten olmayan bir sanatçı iyi eser veremez iddiası doğrulanamaz. Ne eserin iyiliği sanatçının içtenliğini kesinlikle kanıtlar, ne de kötülüğü içtensizliğini. Eleştiricinin karşısında bulduğu eserde mevcut bir takım niteliklerdir. Belki şairin bir duyguyu dile çevirmekle gösterdiği başarısızlık sonucu şiirde görülen bir basma kalıpçılık, bir aleladelik diyelim. Acaba şair içten yazmadığı için mi şiirde bu kusurları buluyoruz? Yoksa içten yazmasına rağmen duygularını dile çevirebilmek yeteneğinden yoksun olduğu için mi? Eserde bir şeyin aksadığını görüp de sanatçıyı içtensizlikle suçlamak, işi ters yönden tutmaktır. Eleştirici ilk önce eserde bir eksiklik, bir aksama fark ediyor. İnandırıcı kılacak bir takım şeylerden yoksundur eser. Bu kusur, sanatçının içtenliğini işe katsak da katmasak da ortada olan bir nitelik. Parmağımızı bastığımız bu kusurlara bir de neden bulmak için yazarın içtensizliğinden söz etmek pek bir şey kazandırmaz eleştiriye. Kısacası bir eseri överken sanatçının içtenliğini ortaya sürmek ya da yererken aksini söylemek bir eleştirici için işin kolayına kaçmaktır. Eleştirici eserin yürekten yazıldığı izlenimini almışsa bunu sanatçının psikolojisine bağlayacak yerde eserin böyle inandırıcı olmasının eserdeki hangi niteliklerden, hangi meziyetlerden doğduğunu araştırırsa çok daha yerinde bir iş yapmış olur. İçtensizlik durumunda da aynıdır tutulacak yol. Bütün bu nedenlerden ötürü yazarın içtenliğinin bir ölçüt olarak kullanılması günümüzde çok hücuma uğramıştır. İçtenlik sorunuyla ilgili olarak bir noktaya daha değineceğiz. Çünkü içtenlik sözcüğü eleştiride farklı bir anlamda da kullanılmaktadır. Bu defa sanatçının yaşadığı duyguları dile getirmesi değil de inandığı şeyleri yazıp yazmamasıdır söz konusu olan. Gerçekten de okur sanatçının inanmadığı şeyleri yazdığını öğrenirse onda bir sahtekarlık sezinler ve eseri gözden düşebilir. T.S. Eliot, Dante üzerindeki yazısında şöyle bir örnek düşünür. Bir gün öğrensek ki Dante, ilahi komediyi yazdıktan sonra tamamıyla aksi inançları savunan Tabiat üzerine De Rerum Natura isimli şiiri sırf Latince bir egzersiz olsun diye kaleme almış ve Lucretius imzasıyla yayımlamıştır. O zaman bu iki şiirden artık eskisi kadar tad alamayız.